Ayrım 2, sayfa 17. Çayhane sahibi ayaklar altında çiğnenen fincanların paramparça olduğunu, devrilen semaverlerden kaynağı suların fışkırdığını gördü. Az daha zaman geçse bu çılgın adamlar her şeyi kırıp döküp alt üst edeceklerdi. Patron çene kemiklerini sıktı. Yüzü yassı ve sert, gövdesi iri kıyım, kolları kısa bir adamdı. Ama güçlü ve kararlı da olsa tek başına ne yapabilirdi ki? Genç hizmetkarları, baçalardan hiçbiri 15 yaşından fazla değildi. Öbür çayhane sahiplerinden ve ahbap olduğu kamyon şoförlerinden yardım istemek için sundurmada kaynaşan kalabalık içinden kendisine hoyratça bir yol açıp yolun kenarına çıktı. Tam o sırada Kabil'den son gelen kamyondan bir demircinin yardımıyla inmiş olan küçük heybeli çok yaşlı adamı gördü. "Allah gönderdi bize onu!" diye bağırdı çaycı. Dönüp tekrar öfkeli kalabalığın içine daldı. Ama sözünü dinletemeyeceğini hemen anladı. Boyu kısaydı ve çok uzun zamandan beri böylesine yüksek yerlerde yaşadığından sesi kısıktı. Ne yapmalı? Baçaların en küçüğü 13 yaşında bir oğlan patronun yanına kadar sokulmuş soruyordu. "Fincanlarla semaverleri içeri götürelim mi?" "Bekle," dedi çayhane sahibi. Çocuğu yakaladı, omuzları üzerine çıkardı, buyruğunu bildirdi. "Bütün gücünle, ama bütün gücünle sana diyeceklerimi bir bir tekrarlayacaksın." Baça ellerini ağzına götürüp boru gibi yuvarladı. Ustasından duyduklarını avaz avaz bağırmaya koyuldu. "Durun, durun, dinleyin, dinleyin." Bütün başların üstüne çıkmış bu çocuk başı, bu genç ve tiz ses dikkatleri çekti. Gürültü bir an için duruldu. Bütün yüzler, en öfkelileri bile Baça'ya döndü. Çocuk konuşmayı sürdürdü. "Ne diye kavga edip duruyorsunuz? Sizi ayırabilecek adamım, tek adamın geldiğini görüyorum. Gardi geç!" Baça bir an sustu, sonra ciğerlerinin ve gırtlağının bütün gücünü harekete geçirerek bağırdı. "Cümle alemin atası!" Doruklardan gelen rüzgarın estiği duyuldu. O dendi derin bir sessizliğe gömüldü kalabalık. Ve bu sessizliğin merakla hiçbir ilişkisi yoktu. Kuşkusuz yolculardan pek azı ömürleri süresince bu ihtiyara rastlamıştı. Ama aralarında onun takma adını bilmeyen yoktu. Afgan topraklarının bir ucundan öbürüne, kuşaktan kuşağa büyük babalar torunlarına bu ihtiyardan söz etmişler, ondan öğrendiklerini anlatmışlardı. En yitik yerlerde bile tek bir köy veya köycük yoktu ki ihtiyar oradan geçmiş olmasın. Ve bir yerden gardi geç geçti mi unutulmazdı. Baça ustasının omuzlarından aşağıya kaydı. Çayhane sahibi ihtiyarın yanına gitti, yerlere kadar eğildi. Sağ elini tuttu ve kalabalığın kendiliğinden yol vermesiyle ihtiyarı sundurmanın dip tarafına doğru götürdü. Hepsi gardi geçe hayranlıkla bakıyordu. Biçimini yitirmiş kaftanı, büyük, gevşek kıvrımlarla sarkan, teni dayandığı budaklı uzun ağaç dalı ile aynı rengi almış, bu aşırı derecede zayıf, çökmüş, köseleye dönmüş ihtiyar kaç yaşındaydı? Dünyada bunu bilen yoktu. Kökeni neydi, aşireti? Sadece şu söylenebilirdi: Moğol kanından değildi. Başkaca Saistan kumlarından da gelebilirdi. İran bataklıklarından da, Hindistan dolaylarından, Belucistan yabanından da. Hazara, Paçtu, Tacik, Nuristani de olabilirdi. Yüz çizgileri zamanla öyle kurumuş, rengini atmış, silinmişti ki onlarda artık hiçbir ırk alametini, kan damgasını okumak mümkün değildi. Bütün illerin dilini, lehçesini, deyimlerini de bilirdi. Derviş, büyücü, şaman da değildi. Ama bütün bu kutsal kişiler gibi o da büyük Afgan ülkesinin ana yollarını, sapa yollarını, patikalarını yürür dururdu. Buz gibi ırmak sularının şakıdığı vadiler boyunca yürümüştü. Dünyanın çatısını çevreleyen insanoğlunun Tibet öküzleri sayesinde ancak yaşayabildiği o derin vadide Pamir'in ezeli karlarına dek ulaşmıştı. Kızgın çöller çıplak ayaklarını yakmıştı. Ne zamandan beri böyle yürüyordu? Silinip gitmiş ayak izlerine sormalıydı. Hangi kuvvet böyle yürütüyordu? Hangi düş? Bilgelik? Hangi heves? Sonsuz bir endişe mi? Dinmek bilmez bir öğrenme susuzluğu mu? Geliyor gidiyor, yıllar sonra yine görünüyordu. Durduğu her yerde yepyeni harika bir öykü anlatıyordu. Bilgisi hangi kaynaktan geliyordu? Okuduğu hiç görülmemişti. Yine yüzyıllar boyunca Afganistan'ın dağlarında, geçitlerinde, bozkırlarında iz bırakmış tüm olay ve insanları ansır gibiydi. Zerdüşt'ün müridiymiş gibi. İskender'den Fetih'ten Fetih'e onu izlemiş gibi, köylerin anası Balk'tan oranın yerlisiymiş gibi ve Cengiz Han'ın kıyımlarından, sanki kılıçtan geçirilen kavimlerin kanlarına kendisi bulanmış, kalelerin yıkıntı ve külleri altında kalmış gibi söz ederdi. Şimdiki zamanların yaşantısını da aynı biçimde anlatıyordu. Bu öykülerde keçi çobanı veya gezgin deveci, silah ustası veya halı işçisi, darbukacı veya istalif çömlekçisi efsanelerin kahramanları ve önderleri kadar belirgin bir yer alıyordu. Duvar boyunca dizili kerevetlerden birinin önüne gelince çayhane sahibi alçak gönüllülükle konuştu. ''Seni destekleyip saracak ne yastıklarım ne de yorganım var. Cümle alemin atası'' dedi. ''Biz Şibar'da çok yoksuluz.'' Gardigeç küçük kerevetin kenarına ilişti, değneğini dizlerine koydu, çenesini de değneğe dayadı. ''Üzülme'' dedi usulca, ''sadece başımı dayayacak bir yer gerek.'' Sessizlik içinde birdenbire kaba ama sevecenlik dolu bir ses yükseldi. ''Biliyorum, biliyorum, bir bıldırcın kadar ağır değilsin sen.'' O zaman demirciyi gördüler. Yanındakilerin bakışları altında sert yüzü sıkıntıyla kızarıyor, başı boğum boğum adaleli omuzları arasına gömülüyordu. Etraftan gülüşmeler duyuldu. Çayhanenin sahibi Gardigeç'e, ''Neredeyse dövüşeceklerdi'' dedi. ''Şimdi ise neşe içindeler. Senin kendilerini aydınlatacağına güvenleri var.'' Bu sözler yatışmış gibi görünen öfkeleri alevlendirmeye yetti. Bazıları Gardigeç'e seslendi. ''Bizim Buzkaşi'nin yanında bu cahil ova adamlarının övündükleri çeşitli oyunlar, güzellik, yiğitlik, güç ve ustalık açısından Şahin'in yanında kümes hayvanı gibi kalmaz mı? Böyle değil mi? Her şeyleri bilen sen söyle, doğru değil mi?'' Her iki tarafın insanları Gardigeç'in vereceği yargıyı aynı saf güvenle beklediler. İhtiyar kendi görüşlerini doğrulayacaktı. Oysa onların sorularını yaşlı adam da bir soru ile karşıladı. ''Neden cevabı sizin yerinize ben bulayım?'' diye sordu. Kalabalık şaşırıp kaldı, sustu. Gardigeç yeniden sözü aldı. ''Kendi başına düşünüp karar vermek herkesin hakkı ve görevidir. Ama önce karar verilecek konuyu iyi bilmek gerek. Buzkaşı konusunda da böyle. Bunu size anlatmam boşunuza gider mi?'' Orada bulunanlar minnet dolu derin bir soluk alarak, kuvvetle işlerini çekerek cevap verdiler. ''Sihirli sözü söylememiş miydi ihtiyar? Bir öykü.'' Hem de onun anlatacağı bir öykü. Hepsi biliyordu ki yaş, bellek, gezilen yerler, anlatım sanatı ve bilgeliği konusunda bu yaşlı adamın bütün Afgan ülkesinde bir eşi yoktur. Cümle alemin atasıydı o. Demirci ihtiyarın yanına varmayı başarmıştı. Ayakları dibine çöken ilk o oldu. Sonra herkes sıra sıra dizlerini büküp çömeldi. Yalnız verandaya sığmayanlar yol boyunca ayakta kaldılar. Şimdi Gardigeç çeşitli illeri ve aşiretleri gösteren baş giysilerinin oluşturduğu bir çeşit halkaya tepeden bakar durumdaydı. Ve bu sarık, kalpak, takke, başlık ve külahların altından görünen yüzlerde çıkıntılarına ve düzlüklerine göre adamların kökenleri yazılıydı. Dağ, vadi, çöl ve ova, göç ve fetihler ve karışmış kanlar. Ama yaşları ve yüz çizgileri birbirinden farklı bu insanlar şu anda aynı duyguyu paylaşıyorlardı. Bir bekleyiş, çocuksu bir sabırsızlık. Bu duygunun kaynak başına varan bir yolcunun susuzluğu gibi kendisine doğru yükseldiği ihtiyar öykücü ise yıpranmış, hemen hemen kemiklerine kadar aşınıp gitmiş, etsiz, ağırlıksız vücudunda hala duyabilme yeteneğinde olduğu tek yaşama hazzını, ürpertisini duydu. Önündeki bu saf şaşılacak bilgisizlik deryasına bile bildiklerinden birazını akıtabilmek, öyle ki öyküsünü dinleyenler onu başkalarına, onların her biri de daha başkalarına anlatsın. Komşudan komşuya, babadan oğula geçerek zaman ve mekanda kaynak sularının sayısız harklara dağılması gibi durmadan yayılsın. Ve tanrıların haksız olarak kendi tekerlerinde tuttukları ölmezliği insanlar da tanısın. Gardigeç değneğini düşürdü. Demirci değneği sevgi ve saygı ile aldı kaldırdı. Sırtını ve boynunu doğrulttu ve anlattı. Sesi son derece ince, hemen kırılıp dökülecek kadar hafifti. Yine de çatlak billurdan bir çıngırak gibi çok uzaklara kadar duyuluyordu. Gardigeç söze şöyle başladı. ''Cengiz Han getirdi bunu.'' Kalabalık derin bir çukurdan yankılanırmışçasına farkına varmadan fısıldadı. ''Cengiz, Cengiz.'' Bütün Afgan topraklarında en yetik, en ilkel köycüklerde bile ne denli bilgiden yoksun ve geri kalmış olursa olsun tek bir insan, tek bir çocuk yoktu ki Cengiz'in korku salan adını duymuş olmasın. Ve aradan geçen bunca yüzyıldan sonra hala daha boş inançlarla karışık bir dehşet duymasın. Cengiz, Cengiz diye fısıldaşıyordu yolcular. Ve gardı geç düşündü. Gerçekten de ardında yıkıntılardan başka bir şey kalmamış göz kamaştırıcı kentler, bir daha onarılmamış kısır çöllere dönmüş verimli tarlalar, memedeki çocuklara kadar boğazlanmış insanlar, bir önderin anısına en soylu, en uyumlu anıtlardan daha fazla katkıda bulunuyor. Şan ve şöhretin korkudan daha güvenilir bekçisi yok. Gardi geç bakışlarını yol kenarında toplanmış bir grup yol işçisine çevirdi. Soluk mavi giysileri paramparçaydı ve anlatılanları dinlemek için gün boyu kullandıkları küreklerine dayanmışlardı. Bu küreklerle şosedeki çukurlara tozlu çakıllar atar, dağ rüzgarı da çakılları hemen alır götürürdü. Bunlar aşiretleri Hindukuş'un gün batısındaki sert yaylalarda yaşayan Hazaralardı. Gardi geçi dinleyenler, ''Cengiz, Cengiz Han!'' diye fısıldaşıyorlardı. Yol işçileri, ''Onlar bir şey demiyorlardı.'' Bu zavallılar hiç değilse biliyorlar mı acaba diye düşünüyordu yaşlı öykücü. Mensup oldukları milletin taşıdığı adın Moğolca olduğunu, yüzlük anlamına geldiğini, yüz sayısının da dünya fatihinin kendi yenilmez ordularını kurmakta ve yetiştirmekte kullandığı temel sayı olduğunu, kumandanlarını bu bölgelere zamanın sonsuzluğuna dek hakim olsunlar diye yerleştirdiği, amansız süvarilerinin bu paçavralar içindeki torunları, kısık gözlerinin çentiği ablak sarı suratlarıyla gardi geçe budalalığın o sonsuz sabrını sunuyorlardı. Gardi geç sözünü sürdürdü. Moğollar eğer üstünde yaşar, eğer üstünde ölürlerdi. Oyunlarını da ancak at üstünde oynarlardı. Ve bütün öbür oyunlara, yarışlara, dört nala giderken ok atışlarına, sürek avına veya şahinle avlanmaya, buz kaşı oyununu üstün tutarlardı. Cengiz'in savaşları aygır ve kısraklarının çiğnediği bütün ülkelere bu oyunu götürdüler. 7 kere 100 yıl geçtiği halde bugün de kuzey ovalarımızda buz kaşı oynanır. Tıpkı o geçmiş zamanlarda oynandığı gibi. Gardigeç'in ayakları dibinde oturan demirci kendini tutamadı ve yaşlı yol arkadaşı üzerinde bir tanışlık hakkı olduğu duygusuyla bağırdı. ''Bu oyunun ne olduğunu, nasıl oynandığını öğret bize artık, cümle alemin atası!'' Demircinin sözlerinden yüreklenen kalabalık Gardigeç'e yalvardı. ''Ne olur aydınlat bizi!'' ''İlkin gözlerinizi kapayın.'' dedi yaşlı öykücü. Demirci şaşkın durakladı. Gardi geç demircinin gözlerini ayaklarındaki sandallardan biriyle kapattı ve kalabalığa buyurdu. ''Siz de kapayın dostlarım.'' Önünde uzanan bütün yüzlerde gözler kapanınca yaşlı öykücünün sesi çatlak billurdan bir çıngırak misali daha da bir çınladı. ''Büyük bir uğraşa hazırlanın.'' dedi. ''Kendi kendinizle uğraşmaya. Dağ yamaçları, yarları ve gölgelerinden hiç ayrılmamış olan sizleri, gönül gözüyle kuzeyin büyük bozkırına götürmek istiyorum.'' Gözleri kapalı maskelere benzeyen yüzlerde gördüğü ciddilik ve yeğinlikten kendilerini kayıtsız şartsız ona teslim ettiklerini anladı. ''İyi'' dedi, ''şimdi bir vadi düşünün. Hiçbirinizin bir benzerini görmediğiniz bir vadi. Ömrünüzde geçmiş olduğunuz uzun ve geniş vadilerin hepsinden de daha uzun, daha geniş bir vadi.'' Büyük bir korkuya kapılmışçasına sesler yükseldi. ''Gazni Vadisi'nden mi? Celalabad'dan mı? Kohtaman'dan da?'' Gardigeç cevap verdi. ''100 kere daha fazla.'' Ve bağırdı. ''Haydi dostlarım iş başına. Kaya duvarlarını tüm itin, uzaklaştırın. İtin, daha da itin. Saldan, sağdan, önden, arkadan, sürüp götürün, itin. Uzağa, daha uzağa, hep uzağa. Kayalar küçülüyorlar değil mi? Eriyorlar, yıkılıyorlar, yok oldular.''
''Gerçekten de öyle, gerçekten,'' diye fısıldadı kalabalık. ''Hiçbir şey yok artık.''
''Gözlerinizi açmayın,'' buyurdu gardigeç. ''Ve şimdi hiçbir engeli, engebesi sonu olmayan bu dümdüz çıplak, yalın ve yalnız bu ovaya, sadece gökyüzünün dört bir yanını çevrelediği bu ovaya bakınız.'' Gözleri kapalı insanlar kendilerinden geçmiş bağırdılar.
''Görüyoruz, görüyoruz.''
Ve orada diye sözünü yürüttü gardigeç. Dünyanın ta öbür ucuna kadar bir ot ve çimen örtüsü uzanır ki, rüzgar estiği zaman acı acı pelin kokar. Savaş atlarının en hızlısı bu çayırlıkta yorgunluktan yıkılıncaya kadar 4 nala koşabilir. Kuşların en zorlusu kanatları kendisini taşıyamaz oluncaya dek uçabilir. Yine de pelinlerin koku saçtığı otlardan başka hiçbir şey görmezler. Gardigeç güçlükle soluk alarak kuş tüylerinin hışırtısını andıran yorgun ve yumuşak bir sesle sözünü bitirdi. ''Bozkır işte böyledir.'' ''Bozkır!'' diye tekrarladı dinleyenleri kendilerinden geçmiş. Çapanlı adamlar öbürlerinden de fazla bağırıyorlardı. Memleketlerinden gurur duydukları için değil, orada yaşaya yaşaya artık görmez oldukları güzelliğini, Gardigeç'in anlattıklarıyla yeniden keşfetmenin heyecanıyla bağırıyorlardı. Gözlerini açtıklarında kendilerini dev yapılı uğursuz zindancıları andırır, kocaman kayalarla kuşatılmış, bastırılmış, cüceleştirilmiş görerek şaşıp kaldılar. Ömürleri boyu bu sıra dağlar, doruklarla içli dışlı olmuş öbür yolcular da aynı şaşkınlığı duydular. Gardigeç hayallerindeki görüntüyü yitirme fırsatını vermedi. ''Evet, işte böyledir Bozkır, Buzkaşi'nin anası.'' dedi. ''Bu güneş altındaki bütün topraklar içinde yalnız Bozkır'ın bütün kendi insanlarını ve hayvanlarını kapsayıp besleyecek kadar geniş bir karnı vardır.''
''Onlara bizim atları anlat!'' diye bağırdı Seyiz.
''Bütün atların kanatları yok.'' dedi Gardigeç. ''Ama kuzeyin bay ya da han denilen soyluları sırf bu oyun için özel atlar yetiştirip eğitirler. Ve de ok gibi hızlı, yabanıl bir kurt gibi atak, sadık bir köpek gibi akıllı ve uysal, prens gibi yakışıklı biniciler. Bunlar dondurucu soğuğa olduğu kadar kavurucu sıcağa dayanırlar ve gün boyu 4 nala gidebilirler.''
''Öyleleri vardır ki 100.000 Afgan lirası eder.'' diye bağırdı Seyiz.
''100.000 Afgan lirası diye tekrarladı kalabalık. Çoğunun bütün ömür boyu toplam kazancı bu rakamı bulmazdı.
''100.000 Afgan lirası olmaz böyle şey.''
''Oluyor ama,'' dedi Gardigeç. ''Bu atlara binmek için de çöpendoz olmak gerek.''
''Er isteyen de çöpendoz olamaz.'' diye bağırdı Seyiz. ''Yüzlerce, yüzlerce ve yüzlerce buzkaşı içinden ve binler, binlerce ve binlerce oyuncu arasından bir binicinin üstün gelmesi gerekir. Bu da yetmez. Ünü 3 ile yayılınca çöpendozların en yaşlıları ve aman bilmezleri bir araya toplanır. Binici onların önünde sınav verir. Onları tatmin ederse ancak o zaman şanlı adı ve tilki veya kurt derisinden başlığı hak edebilir. O zaman bir bay veya han onu hizmetine alır. Artık onun buzkaşı oynamaktan başka bir işi yoktur. Ve bu oyundan yılda aşağı yukarı 100.000 Afgan lirası kazanır.''
''Bu da doğru,'' dedi Gardigeç.
''Ne çok para, ne çok para.''
Kalabalığın mırıltısı bir iç çekiş kadar hüzünlü, bir yakınma kadar acılıydı.
''Ne çok para, ne çok para,'' diye fısıldadı kalabalık.
''Oyun da şöyle oynanır,'' dedi Gardigeç. ''Sürüden bir teke seçilir, kafası kesilip koparılır. Ağır olsun diye gövdesi kumla doldurulup su ile şişirilir. Hayvanın tüylü gövdesi yerle bir hizada olmak üzere sığ bir çukurun içine konulur. Çukurun yakınında bir yere sönmemiş kireçle küçük bir halka çizilir. Buna helal denir. Türkmence'de adalet halkası anlamına gelir. Helalin sağ tarafına bir direk, soluna bir başka direk eşit uzaklıkta dikilir. Ne uzaklıkta dikileceği konusunda belli bir kural yoktur. 4 nala 1 saat, 3 saat, 5 saat gidilen uzaklıkta olabilir. Her buzkaşının hakemleri diledikleri gibi karar verir. Yaşlı öykücü bakışlarını kalabalığın üzerinde dolaştırarak sözünü sürdürdü. ''Evet, içine hayvanın gövdesi konulmuş bir çukur, yanı başında kireçle çizilmiş bir halka ve uzaklarda, çoğu zaman çok uzaklarda direkler, biniciler çukurun çevresinde toplanırlar.''
''Kaç binici?'' diye sordu demirci.
''Durumuna göre,'' dedi Gardigeç. ''Bazen 10, bazen 50, bazen 100. Hakemin işareti üzerine hepsi başı kesik gövdenin üstüne atılırlar. İçlerinden birisi kapıp kaçar. Peşinde öbür biniciler sağdaki direğe yönelir. Tekenin gövdesiyle direği dolanıp soldaki direğe götürmesi, onu da dolandıktan sonra halkaya varması gerekir. Başsız tekeyi kireç halkanın ortasına atabilen oyunu kazanır. Ama bu başarıya ulaşmadan önce ne dövüşme, ne kovalamacılar, ne engelleme ve asılmalar, yeniden birbirine girmeler yer alır. Dövüşün her türlüsüne izin vardır. Saatten saate, elden ele, eğerden eğere geçerek başsız teke direkleri dolanır, halkanın yolunu tutar. Sonunda biri tekeyi ele geçirir. Öbür binicilerden sakınmayı veya onları alt etmeyi başarır. Gövde elinde dört nala kireç halkasına koşturur. Tekeden geriye ne kaldıysa onu şöyle bir sallar ve... Bağırışma uykucunun sesini bastırdı. Tız yabanıl, coşkun ve coşturan bir bağırışma ki... Uçsuz bucaksız otlar diyarının o sonsuz enginliğini taşkın coşkunluğu ile doldurabilmek için oluşturulmuş. Bozkırların seyisi helal, helal diye bağırıyordu. Helal, helal diye yanıtlıyordu çapanlı adamlar. Şibar geçidinin kayalıkları ve uçurumları bu bağırışmaları binbir ses patlamalarıyla geri çevirdiğinden dağ cinleri uzun süre tekrarladılar durdular. Helal, helal. En sonunda sustuklarında şaşırtıcı bir sessizlik çöktü ortalığa. O zaman Gardigeç konuştu. İşte dostlarım, Cengiz Han'ın oyunu böyle bir oyundur. Şimdi onu siz de biliyorsunuz artık. Her şeyi bilen senin sayende, cümle alemin atası diye bağırdı kalabalık. Bu övgüler korosu içinde Gardigeç'in tam ayakları dibinden hem öfkeli hem yakınan bir ses yükseldi. Böylesine güzel bir oyunun kurallarını öğrenmek benim ne işime yarar dede? Hiçbir zaman göremeyecek olduktan sonra. Hakkı var gerçekten. Demirci doğru söylüyor. Dinleyicilerin çoğunluğunu oluşturan vadilerin ve yüksek kentlerin insanları böyle mırıldandılar. Hem kederli hem bir sarhoşluktan ayılmış gibi birer ikişer ayağa kalktılar. Kamyon şoförleri molanın sona erdiğini işaretle haber veriyorlardı. Ama Gardigeç onları bir lahza daha alıkoymak için değneğini kaldırdı ve dedi ki, ''Hiçbir faninin her zaman demeye hakkı olmadığı gibi hiçbir zaman demeye de hakkı yoktur. İşte şimdi size bunun yeni bir kanıtını da veriyorum. Dünya dünya olalı ilk kez Buzkaşı Hindukuş'un öbür yanında, başkent Kabil'in yakınlarında bir yerde oynanacaktır.'' Şoförler çağrılarını kestiler. Yolcular taş kesilmiş, Gardigeç'in sözlerini duydukları andaki durumlarında kaldılar. Kimisi bir dizi üzerinde, kimisi öbür dizi üzerinde, bazıları da her iki dizleri üzerinde bedenleri kambur gibi öne doğru eğilmiş sordular. Nasıl? Niçin? Ne zaman? Çünkü dedi ihtiyar, Afgan topraklarının hükümdarı Zahir Şah bundan böyle her yıl Mizan ayında, yani Ekim ayında, bozkırların en cins atlarına binmiş en usta buzkaşı oyuncularının başı kesik tekeyle başkent yakınındaki Bagrami düzlüğünde yarış etmelerini buyurdu. Şah'ın yıl dönümünde. Mizan ayı? Önümüzdeki Mizan ayı. Ben orada olurum. Ben de. Son koyunumu satmam gerekse bile. İsterse son aletimi, karımın çadırını, çarşafını. Motorların gümbürtüsü etrafa yayılır, yolcular kamyonların üzerine yığılırken bağırışmalar hala sürüyordu. Amcaoğlumun evleneceği köy bu yolun üzerinde değil, oraya yaya gideceğim. Ya sen dede? Ben yola devam ediyorum dedi Gardigeç. Nereye kadar gideceksin diye sordu demirci. Bozkırları dedi Gardigeç, buzkaşı insanları arasında Şah'ın kararı çok kişinin yaşantısını değiştirecektir. Ne çıkar diye sordu demirci. Ölü öyküleri çok bilen kişi imkan bulduğunda yeni bir öykünün doğuşunu görmek ister dedi Gardigeç.